Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız gazeteleri konuşmaya başlıyorum. Biliyorum aklınız maçta şu anda bir 5 dakika kadar oldu herhalde. Benim de aklım maçta. Bugün kadın milli voleybol takımımız İtalya ile oynayacak. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hadi kızlar vurduğunuz sayı olsun. Hakikaten smacınıza, manşetinize kuvvet, bloğunuza destek bizden gelsin. Bu yayın o yüzden çok uzun bir yayın olmayacak. Benim de aklım orada çünkü hiç kıvıracaksak diyecek falan bir şey yok. Bugün sabah ilk yayında sıradan hayatlarımızın ne kadar önemli olduğunu konuştuk ve bir tercihe zorlandığımızı anlatmaya çalıştım ben size. Şu anda toplumun aslında azınlığını oluşturan, yani oy olarak da azınlığını oluşturan, düşünce olarak da azınlığını oluşturan insanların milletle ümmet arasında bir ayrıma zorladığını, bugünün insanları, hepimizi milletle ümmet arasında bir ayrıma zorladığını anlattım. Ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere bakacağız şimdi. Neler var, neler yok. Acayip film bir röportajdan bahsedeceğim bugün size. Abdülkadir Selvi Deniz Baykal'la konuşmuş ve köşesinde bugün onu yazmış. Birazdan onu göreceğiz ama yayını paylaşmanızı rica edeceğim sizden, hepinizden. Ben de aynı şekilde şuradan sosyal medyadan Twitter üzerinden yayın paylaşımını yapayım ve diyeyim ki hadi gelin hep beraber şunu bir an evvel konuşalım ki ya gazetelerin içinde ne olduğunu görün. Şimdi ilk yayına ilişkin olarak yayın arasında çok fazla mail gelmiş, mesajlar gelmiş. Bir tane sosyal medyadan Twitter üzerinden gelen var, onu da paylaşacağım. Özellikle şunu bahsediyor, şundan söz ediyor insanlar haklı olarak. Dedim yani dün sevgili Murat'la, Murat Sevinç'le hem dünkü yayın üzerine hem de onun bu Türkiye'lilik kavramı 1924 Anayasası tartışmaları sırasında mecliste geçmiş, tutanaklara yansımış bir ifadedir sözünü. Bunun üzerine konuştuk işte. Ben de derdimi anlattım. Murat da anlattı. Bunun nasıl anayasa tartışması içinde yer aldığını anlattı. Ve şöyle bir soru sordu. Yani buradaki sıkıntı, madem Türklük ırki bir kavram olarak yer almıyor, gündelik hayatın işleyişine neden yansımıyor bu? Çok doğru, çok haklı bir soru. Verdiği örnek de benim de çok sıkça kullandığım, hatta bu yayında da daha önce gündeme gelmiş olan çok basit bir örnek, çok doğru bir örnek. Mesela neden bu ülkede bir Ermeninin, Ermeni kökenli bir insanın ya da işte kendi etnik kökenini daha çok ortaya çıkartmış bir insanın toplumda çok daha göz önünde bir mesleği yapabilmesi, mesela general olması neden mümkün değil? O isimle, kendi adıyla, kendi varlığıyla. Çok doğru bir soru. Ama işte bunu besleyen bu korkular zaten. Yani burada Türklük kavramı üzerine bana kalırsa atfedilen hikaye insanları o korkuya sevk ediyor. Yani her zaman ne olursa olsun tıpkı Murat'ın hatırlattığı, benim için gerçekten çok önemliydi o sözleri. 1930'lardaki sen kimsin ki Türk olacaksın falan gibi o faşizan yaklaşımın Türkiye'den silinmesi. Bunu yapabilmenin, bunu belirleyebilmenin ve topluma yansıtabilmenin tek yolu bana kalırsa bu kavramı içselleştirebilmek. Söylemek çok seksi, doğru, çok da kolay değil. Ama ne kadar çok benimser ve ne kadar çok sıradan hale getirebilirsek bu hikayeyi o zaman daha da önemli olacak. İki, buradaki bu Türkiye'lilik kavramı işte medyaskopta orada kullanıldı, şurada yapıldı falan filan. Bir dakika kardeşim, onu medyaskopa soracaksınız. İnsanların hiçbirinin buradaki tavırlarını biz öyle dedik ulan tamam yeter falan diye yorumlayacağını düşünmeyin. Orada her soruya açıklıkla cevap veriliyor. Kaldı ki mesela şunu okumam lazım size. Ya, gerçekten çok güldüm. Ruşen'e de yollamayı düşündüm ama. Yok Ruşen'e yollamayayım. Bugün tatile başlıyor çünkü. Geçen hafta dün yaptığı yayında da anlatıyor. Sevgili Müge ile yapacakları tatil burunlarından geldiği için bir hafta kafayı dinlesinler en azından. Bakın dikkat. Connor McLeod rumuzlu bir izleyici. İsim yok. Çok klasik bu. Hani benim anonim olma hakkım var. Yok kardeşim. Yok. Toplumsal meselelerde bir şey söylüyorsan senin anonim olma hakkın yok. Toplumda adınla nasıl varsan, bu topluma, gündelik yaşamına, sıradan hayatına nasıl sahip çıkacaksan, ona ilişkin bir laf söylerken senin anonim olma hakkın falan yok. Sen kişiliğinle, kimliğinle geleceksin ortaya. Ünsal Bey lütfen bırakın da Ruşen Çakır kendini savunsun. Böylece insanları engellemek yerine diyalog kurmayı öğrenir. Ne dememi bekliyorsunuz? Hakikaten şöyle bir şey mi olacak Sayın Connor McLeod? Şöyle mi? Olmaz Ruşen benim bebişim, asla bırakmam. Gerçekten böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Kazık kadar adamdan bahsediyorsunuz. Üstelik okuyan, yazan tonlarca kitap yazmış. Fikrini seversin sevmezsin kardeşim. Ortaya çıkıp eğmeden, bükmeden, derdi neyse anlatmış bir adamdan bahsediyorsun. Benim yaptığım Ruşen'i savunmak değil ki kendimi savunmak. Artık bunu anlayın. Burada öyle bir oyun oynanıyor ki şu anda, öyle bir çöküntü yaşanmaya çalışılıyor ki Türkiye'de sosyal medyanın üstüne çökmeye çalışıyorlar. Çünkü dün söyledim ya, bakın o cümleden geri adım atmayacağım. Yoksulluğu engellemeyi beceremeyenler, çünkü çok yeteneksizler, çok kabiliyetsizler, çok cahiller, yoksulluğun konuşulmasını engellemeye çalışıyorlar. Tek dertleri bu. İşte bunu yapmanın yolu da insanların fikrini özgürce söyleyebilmesi. E ne yapayım ben şimdi? Ruşen'i savunmak mıdır bu? Hayır, ben kendi hayatımı. Ben kendi hayatımı savunuyorum kardeşim. Bunu anlamak bu kadar zor olmamalı. Kaldı ki burada mesela hani şunu diyorsanız eğer, bunun gerekçesini takdir edersiniz ki ben bilemem. Eğer şunu diyorsanız, ama beni engelledi. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne yapayım, aracı mı olayım? İsterseniz bir çiçek çikolata yaptırın, beraber gidelim. Vallahi bak. Hem yeni ofisi de ziyaret etmemiştim ben. Otururuz bir kahve içeriz Ruşen'le. Geyiği de güzeldir bu arada. Yapalım mı böyle bir şey? Ya ben böyle saçma sapan bir durumu gerçekten görmemiştim. Evet, işte Alpan Korucuoğlu'nun söylediği. Burada bu cümleyi aynen kurdum kardeşim. Bir ay önce. Lütfen o hakkı teslim edin. Size dedim ki RTÜK yönetmeliğini hortlatmaya çalışıyorlar 2 yıl önceki yönetmeliği. Çünkü şu anda yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Yalanlarının hepsi ortaya çıktı. Konuşulan göreceksiniz gazetelerde şimdi. Saçma sapan beyanların tamamı patladı. Aha bak, Covid-19 patladı. Türkiye'deki son durum bu. Şu anda yaşadığımız dünün 24 saatlik verileri. 16.809 vaka var. Vefat sayısı da 63'e yükselmiş durumda. Ve şunun farkında mısınız acaba siz? Bakın, size çok basit, çok böyle net bir değerlendirme. Bu tabloya bakarak dinleyin lütfen. 22 Temmuz'da, yani bundan sadece 5 gün önce 9.500'dü rakam. Bir gün sonra 11.000 oldu. Bir gün sonra 12.300 oldu. Bir gün sonra 14.200 oldu. Dün ulaştığımız yerde işte burası 16.809. E şimdi bunu öngören binlerce tabip varken bu ülkede, binlerce hekim ortaya çıkıp açık açık bunu söylemişken, ya kardeşim bak, yaptığın doğru değil. Neden biliyor musun? Sosyal medyadan salgını önleyebileceğini düşünen bir sağlık bakanımız var bizim. Bu kadar net. Sosyal medyadan salgını önleyebileceğini düşünüyor ve acayip Pokemon tweetleri atıyor. Diyor ki ya evet, birbirimizi sevelim, sayalım, mesafeye özen gösterelim. Kardeşim bunu geçtik. Dün bütün restoran ve restoran ve lokanta işletmecileri derneği gibi bir birlik. Onlar bir hükümete başvurur. Hükümet yok bu arada ortada. Tek kişiye başvurabiliyorsunuz. Onlar başvuru yaparak dediler ki ya kardeşim, bir tarih belirlensin ve çift doz aşısını olmayan hiç kimse giremesin restoranlara, kafelere. Yerden göğe kadar destekliyorum. Yapmamız gereken bu bizim. E şimdi sen kenardan köşeden tweet atarak bunu nasıl düzelteceksin? Bunlar ortaya çıktığı zaman da yapabileceğin tek şey bunların konuşulduğu ortamları toparlamak. Bu kadar basit. Yapabileceğin başka bir şey yok ki. Konuşulmasını engellemek. Konya yolunun kenarına 658 katlı binayı dikmekle bitmiyor bu. Eğer o kadar becerikli bir iletişim, kainat, kozmos iletişim başkanınız varsa, uyuyan görüntü vermesini engelleseydi Cumhurbaşkanı'nın. Banda çekim yapılarak sunulmuş. Neden yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Adam beceremiyor işte. Alenen beceremiyor. AKP'liler söyleyemiyor bunu. Ben söylüyorum. Beceremiyor işini. Saçma sapan açıklamalar yapıyor. Saçma sapan, tutarsız, abuk sabuk adımlar atıyor. Ondan sonra ortaya çıkan şeyler, kapatım sosyal medyadan. Yapamazsın birader, yapamazsın. Bak buraya çizerek söylüyorum, yapamazsın. Niye biliyor musun? İlk yayında konuştuğumuz hikayeden. Kafandaki hayat Afganların getirdiği hayat olabilir. Ama mecbur olduğun hayat Antalya'ya Rus turist gelsin diye yalvarmak. Daha ötesi yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu yapamazsın. Ama korku salmaya çalışıyorsun. Geçmiş olsun, bu toplum korku eşiğini geçti çoktan. Neden biliyor musun? Yoklukla terbiye etmeye çalıştın çünkü. Şu anda senin seçmen kitlen de o yokluğun dibinde. Artık onların da, sadece şirketsel anlamda sana yaklaşmış insanların da başka bir çıkar yolu kalmadı. Geçmiş olsun, patladı o iş. Ve bu saatten sonra yapabileceğin senin baskı uygulamak falan anca. Onlar da vız gelir, tırıs gider. Yani şuradan girer, şuraya gelmeden buradan tükürürüm. Ben kendi açımdan en azından. Onun için hani hiç kimse, ya işte bırakın da Ruşen Bey kendini savunsun falan. Zaten savunuyor. Ya bunu atıp tutuyorsun kardeşim. Bak ilk yayında söyleyeyim, hakikaten kendimle mücadele ediyorum. İsmiyle fahş etmemek için şurada. Yani dün benim yayında söylediğim cümleleri alıp alt alta yazıp ben sizden böyle cümleler beklerdim diyebilecek insanlarla mücadele etmek zorundasın bir yandan da. Ama edeceğiz, başka çaremiz yok. Bu kadar basit, bu kadar net. Ötesi yok bu işin. Çünkü bizim yapmamız gereken şey sadece ve sadece sıradan hayatlarımıza sahip çıkmak o kadar. Kalan hikaye. Çünkü burada anlatılan şey yok olacak o zaman. Sıradan hayatınızın değerini bildiğiniz zaman yok olacak. Gazetelerde ne var? Gazete Pencere meğer biz yanlış biliyormuşuz manşetiyle çıktı. Bugün yayın arasında çok mail geldi. Başlığı bundan alırsınız ve bunu konuşursunuz diye düşünmüştüm. Dün başka bir vesileyle konuştuk biz Yasin Aktay'ı. Bence çok gereksiz, çok saçma sapan bir çıkış. Değer verip televizyonlara çıkartanlar düşünsün. Suriyelileri çekin, ülke ekonomisi çöker. Meğer biz yanlış biliyormuşuz. Sayıları 4 milyonu aştı, 80 milyar dolar harcandığı söyleniyor ama meğer Suriyeliler Türkiye'nin temel direğiymiş. AKP'li Yasin Aktay çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, ülke ekonomisi çöker dedi. Ciddiye alınacak bir laf değil. Bakın işte faşizmin körüklendiği yer burası tam da. Milletle ümmet arasına sıkıştırmak. Çünkü size söylenen şey şu. Din kardeşin onlar. Kardeşim, din kardeşi olmakla bitmiyor o hikaye. Yapsana o zaman, din kardeşlerinle sadece ekonomini çevirsene. Allah aşkına. Hadi becerebiliyorsan yap bir. Ne olur. Her söyleyen şöyle bir çıkış yapmak zorunda. Şimdi bana faşist derler. Kardeşim ne dediğin hiçbir önemi yok. Faşist mi diyeceksin? Al bak sana faşizan bir düşünce. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan daha önce de sıkça göçmenler konusundaki acayip tuhaf tavırlarıyla eleştirilmişti ve dün su faturası ve katı atık vergisine Suriyelilerden 10 kat fazla para alacağını duyurmuş. Al sana düz faşizm işte. Al sana düz faşizm bu. İnsanların hayat şartlarını zorlaştırmak. İşte politikasızlık bizi buraya getiriyor. Dün yayında Ruşen de söylemiş. Doğrusu bu. Bu yayında da kullandık bu cümleyi. Kardeşim, burada bu işi yapmak zorunda olan devletin, devlet yöneticilerinin beceremediğini söylemek zorundasın sen. Bu işi gerçek muhatabına ulaştırmak zorundasın. Yoksa böyle abuk sabuk. İşte dün sabah konuştuğumuz hikaye ya. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un lafları. Türkiye'de kalsın Afganlar. En iyisi onlar için orası. Pardon birader, sen nereden biçtin bu rolü? Çünkü diyor ki parasını ödüyoruz. Birader biz parasını ödüyoruz. Ücreti neyse veriyoruz. Kalacak onlar orada. Yok ya öyle bir şey olmayacak. Vallahi rahat ol sen. Bir siyasal İslamcının ortalama saniyede yalan söyleyebilme sayısını test eden önemli bir haber. Dün öğle saatlerinde duyuldu. Kanındaki belli oldu pudra şekeri değilmiş. Şaşırdınız mı? Hani arabanın içinde melamin tabaktan kokain çeken bir tip vardı. Ruh hastası. Gördünüz mü onu? Ondan sonra da çıkıp yalan söyledi. Pudra şekeri arkadaşlarla şakalaşıyorduk diye. Adli tıp doğruladı, kanında kokain çıktı. AKP genel merkezi çalışanlarından hızlı zenginleşmesiyle dikkat çeken Kürşat Ayvatoğlu, lüks aracında burnuna uyuşturucu çekerken görüntülenmiş pudra şekeri diye kendini savunmaya çalışmıştı. Şaşırdınız mı yalan söylemesine? Bence şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Çok sıradan. Çok sıradan. Bir siyasal İslamcının günde minimum 1000 tane yalan söylediğine yemin edebilirim, ispatlamak zor. Ama yaşamak mümkün. Her yerde rahat rahat söyler. Başkan kendini tek yetkili yaptı, meclis direniyor. Tunus'ta tuhaf bir şeyler oluyor görüyorsunuz. Demokrasiden uzaklaşmak böyle bir şey getiriyor. Ve şimdi Tunus'ta Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshediyor. Askerleri yanına alıyor. Yeni bir yönetim tarzı. Bunu dünyanın bir kesimi oh Müslüman kardeşlerin sonu geldi diye alkışlıyor. Diğer tarafı Müslüman kardeşlerin sonu geldi diye ağlıyor. Oysa ortada net bir durum var, demokrasi elden gidiyor. Tunus'un demokrasisi bize çok mu lazım? Çok lazım. Her yerin demokrasisi bize çok lazım. Demokrasi örneği özellikle kendini Müslüman diye tanımlayan ülkelerde çok daha önemli. Nasıl gideceği, nasıl yapacağı. Onun için darbeye nereden, kimden gelirse direnmek gerekiyor. Bu yüzden önemli işte. Tunus'ta ne olduğunu bakalım gün içinde göreceğiz. Ama yarım yamalak bir şey oluyor. Yeni Şafak'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan göstereceğim size. Türkiye'deki gibi direnmeliyiz diyesilermiş ki ne? Ya birilerinin hatırlatmaya çalıştığı başka bir şey kardeşim. Onunla bu ayrı. Rize, Artvin ve Düzce afet bölgesi ilan edildi. Bu bölgelerde vergi ertelemesi uygulanacak. SGK prim ödemeleri ertelenecek. Eşya zararı karşılanacak. Bugün de aynı bölge için yoğun yağış uyarısı var. Bu uyarının da hastasıyım. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Ne yapalım? leğen alıp kafamızda mı tutalım? Yani yağmurun yere değmesini mi engelleyelim? Mesela o Karadeniz otoyolu denilen saçma yapı, bunlarda bu sellerin insanların evlerini yok etmesinde ne kadar etkilidir? İnsanların ısrarla dere yataklarını ev yapacak kadar cehalet sergilemesi alınacak önlemlerden biri midir? Yani burada yapılan uyarı şu mu? Bugün ev yapmayın dere yatağına. Bizde öyle bir şey var ki artık öyle bir devlet yönetimi. Hocam ben girmem o toplara. Sen kendin yani ne yapıyorsan yap, bak başının çaresine. Ve bugün sür manşeti gazete pencerenin, onu da okuyalım. Önemli çünkü Türk Tabipleri Birliği'nden alarm, salgın kontrolden çıkıyor. Bunu defalarca söyledi bu insanlar. Defalarca. Sosyal medyada aşı karşıtlarının oluşturdukları troll hesaplarla, mesela bu konuda fikir beyan eden akademisyenlere, hocalara, doktorlara nasıl saldırdıklarına bir bakın. Şimdi salgın kontrolden çıkıyor. Yani çıkmazsa şaşırtıcı olurdu birader. Vallahi ya, çıkmasa ben şaşırırdım. Demin size okudum işte rakamsal gelişimi. 5 gün önceden bugüne günlük 2000 vaka artarak geliyor takır takır. Neden? Aşı olmuyor. Lütfen aşı olalım. Öyle mi? Lütfen. Bence de. Doğru ya. Lütfen olalım. Kavakçı'ya dolar yağmış. Bugün Cumhuriyet'in çok konuşulacak haberi Barış Pehlivan'ın. Cumhuriyet Amerika'da okusun diye AKP vekilin cebine İBB'den kaç para konduğunu açıklıyor. Hatırlıyor musunuz? Daha önce bu konuyla ilgili bir takım haberler çıkmış. Hatta Merve Kavakçıoğlu da, pardon, Ravza Kavakçı da çıkıp bununla ilgili evet ben gittim falan filan demişti. Amerika'daki Harvard Üniversitesi'ne 24 Kasım 2008'de kabul edildi. 1 Aralık 2008'de İBB şirketine başvuran Kavakçı işe başlatıldı. Yani Kasım'da üniversiteye kabul ediliyor. Bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlıyor. Bak şimdi işin güzelliğine bak. 23 Aralık 2008'de İBB Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız okula bir mektup yazdı. Kavakçı'nın eğitim masrafları, sağlık sigortası ve geçimini İBB'nin karşılayacağını taahhüt etti. Nasıl? Kim karşılayacakmış? İstanbul'da yaşayanlar, katı atık vergisi ödeyenler, su faturası ödeyenler. Hani Mehmet Özaseki'nin söylediği yalan vardı ya, seçerseniz Mansur Yavaş'ı evinize PKK'lılar fatura getirecek diye. Fatura falan gelmiyor. Seni ayaküstü öpüyorlar zaten. Sen fatura geldiğinde diyorsun ya, ulan bu kadar atık su bedeli mi olur? Ne attık, uranyum mu dışkılıyorum ben diye. İşte bak bu, bunu ödüyorsun. Kavakçı'ya giderken 4000 dolar verildi. Ah canım ya. Bir şey söyleyeceğim, yanına bir azık yapsanız, ketemete koysanız, taze soğan falan. 4000 dolar kime yetecek ya? Amerika'da. Her ay 2000 dolar ödeneceği üniversiteye bildirildi. 2013 yılına kadar Kavakçı'ya 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildi. Hop dur bakalım şimdi burada. 2013 yılına kadar, yani toplam 4 senede. 4 senede 467 bin dolar üstelik açık kaynaklardan, üstelik hem Amerika'da hem Türkiye'de, hem İsveç'te hem Türkiye'de, hem Almanya'da hem Türkiye'de denetime tabi vakıflar tarafından dağıtılan fonları almış Medyascope 5 gündür linç ediliyor bu ülkede. Buyurun. Buyurun. Sorsanıza 155 bin doları ne yaptın bacım sen diye. Elinin artığı 155 bin dolar dediğin ne ki ya? İnan yani Amerika'da sabah Starbucks'tan bir kahve alıyorsun. Bitti gitti ya. Öyle gidiyor para, su gibi. Neden Merve Kavakçı yoktur İstanbul, Ravza Kavakçı yoktur İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Bu para işte haram zehir zıkkım olsun bu para. Çünkü bu para insanların, İstanbul'da yaşayan herkesin, oy vermiş vermemiş herkesin parası. Yuttu mu bu parayı? Yuttu. Şimdi başka bir şeyleri anlatıyor. Bir başka haber var. Zehra Özdilek'ten. Bursa Teknik Üniversitesi'nde 2017-18 akademik yılı güz döneminde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Fırat Mollaer dışarıdan ders verdi. Mollaer'e 81 günlük yol için 30.400 lira ücret ödendi. Ne ödendi? 81 güne 30 bin lira. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız? 30 bin lira yol ücreti. Neden? Hocayı geçici görevli alsaydınız. Ciddi söylüyorum, kimdir bilmiyorum ama geçici görevli alsaydınız Bursa'da bir süre yaşasaydı çok daha ucuza gelirdi. 81 gün 3 aylık ev kiralasaydınız, Bursa'da güzel bir yerde hem de ev kiralasaydınız. Vallahi böyle çekirgeden tepeden gören falan bir yerde çok daha ucuza gelirdi. Kayıp silahlar 7 yılda 7 kat arttı. Leyla Kılıç'ın haberi 100 bini aştı sayıları deniliyor. CHP'li Ayhan Barut 2014 yılında Türkiye'den 14 bin silahın kayıp olarak açıklandığını ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bu sayının 100 bini aştığını belirterek silahların bulunmasını istedi. Tüyler ürpertici iddialar dile getiriliyor. İddianın bir önemi yok. İddia sabit olmalı. Çünkü burada bu sorun iddia halinde kaldığı sürece hepimizin başına dert olacak. Bir an evvel açıklanması gerekiyor bunu. Bakalım. Tunus'ta meclisin yetkisi donduruldu. Demokrasi yine sınavda. İslam dünyası bunu sorgulamak zorunda ya. Neden tutmuyor kardeşim bu aşı diye? Neden? Demokrasi aşısı neden tutmuyor? Bir sorgula bakalım. Bir smaçta yobazlara. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında önemli pay sahibi olan gericiler bu kez de kadın voleybolcuların şortuna dil uzattı. İlahiyatçı İhsan Şen Ocak dinci yobazlığın zihniyetini ortaya koyarken kadınlardan artık sesinizi kesin yeter tepkisi gerek. Yani buna cevap vermeye değer mi? Bu herife cevap vermeye değer mi? Bu kütleye. Sabah gazetesine bakalım. Darbeye karşı Türkiye ayakta, dünya suskun. Neden acaba? Bir sorgulamak lazım. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in ordunun desteğiyle hükümete darbe yapmasına en sert tepkiyi Türkiye'ye gösterdi. Bir sorun bakalım, neden İslam dünyası sessiz ya? Sabah böyle. Geçelim. Sözcü işte Atatürk'ün kızları manşetiyle çıkmış. Kadın voleybolcularımızın olimpiyat başarısı böyle dedirtti. Türkiye'nin gururu filenin sultanlarının başarısının değil, şortunu konuşuyor. Şu filenin sultanları hikayesi ya, bazıları çok rahatsız oluyor. Ben rahatsız olmuyorum. Vallahi olmuyorum. Her şeye böyle bir tanımlama bulunmasından çok rahatsız oluyorum. Ama buradaki işte cinsiyetçilik var, sultan neden ya, bunlar hakikaten çok üfürük laflar. Ya kadın voleybolcular diyelim, çok daha temiz bir ifade. Ama şu Timur'un, sevgili Timur Akkurt'un, burada mısın Timur? Onu mutlaka ceza sahasının patateslerini kullanalım ya. Şahane, çünkü bizim milli takım efsane ya. Sadece o değil, plaj voleybolu milli takımımız da efsane. Katar'dan 7 yiyip dönüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya ne oldu? Vallahi işte biz de onu soruyoruz, ne oldu? Çok saçma ya, çok saçma gerçekten. Bütün FETÖ'cüleri burada kayırıyorlar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli olan bir Mehmet Aydıner, FETÖ'den soruşturması devam eden veya atılıp geri dönmüş kişilerin müdür ve dekan yapıldıklarını iddia etti. Bir şehit kızının da FETÖ şüphelisince elendiğini söyledi. Devam edelim. Başka? Bak, çok sessiz derinden giden bir hikaye var. Ve bu hikaye iktidarın başını çok ağrıtacak. Yaz bunu bir yere. Neden biliyor musun? Çünkü kendi seçmeni de hazaya geçmiş durumda. Memur sen ağlıyor şu anda. Memur emeklileri de dahil 6 milyon kişi ilgilendiren görüşmeler 2 Ağustos'ta başlayacak. Memur sen 2022 için %21, 2023 için %17 zam istedi. Efendim? Kaç? %21. Kesin yaparlar. %21. %100. Yani 21 %100. Gayet mantıklı. Para yok, para. Para. Zil. Hazine tam takır şu anda. Uçmadığın, gitmediğin, görmediğin havaalanına ödenen garanti uçuş ücretlerinden isteyeceksin onu. Memur sen yapacak bunu. Desteklediği iktidar, üyelerine de anlatacak bir zahmet. Desteklediği iktidar nasıl ekonominin içine tükürmüş onu anlatacak. Ondan sonrasına bakacağız. Devam edelim. Yok unutmadım. Buradan da yazanlar olmuş ya. Abdülkadir Selvi'nin Deniz Baykal röportajından. Dur ya, bahsedeyim dur. Dur. Bir kere röportajın başlığı efsane. Kendime diyorum ki Deniz, iyi ki Zülfü'ye cevap vermedin. Ney? Kendime diyorum ki evet, iyi ki Zülfü'ye cevap vermedin. Biliyorsunuz Zülfü Livaneli Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması için bir pazarlık içine girdiğini söylemişti. Ve ardından işte CHP'lilerden saldırı başladı. Birileri tuttu, birileri dedi ki evet oldu, birileri dedi ki hayır alakası yok, hiçbir şey olmadı falan filan. Neyse, Abdülkadir Selvi sen işi gücü bırak. İşi gücü bırak. Yapıştır Deniz Baykal'ın evine git. Ve diyor ki, bak yazın içine şu ifadeyi niye koyarsın? Öyle bir intikam ki bu, öyle bir intikam hırsı ki, öyle bir kuyruk acısı ki şu cümleyi koyuyor. Çok sıcak bir görüşme yapmışlar. Beraber uzun süre oturmuşlar. Bütün sorularına cevap vermişler. Ara başlıklardan biri şu. Rahşan Ecevit gibi değildi. Ney? Rahşan Ecevit gibi değildi. Kim? Deniz Baykal mı? Cinsiyet farkı var zaten. Uzunca bir süre izlememe rağmen Baykal'ın evine hiç gitmemiştim. Oysa Ecevit'in evine çok sık gitmiştin Abdülkadir. Ben de gitmiştim. Çok sık gitmiştin. Doğrusu bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum. Oran sitesindeki evinde Ecevit'le röportaj yaptığım bir sırada mutfaktan tıkırtılar gelmişti. Ecevit'e içeride biri mi var diye sorduğumda yok, Rahşan mutfakta demişti. Rahşan Hanım da selam vermekle yetinmişti. Ama Baykal'ın evinde tablo farklıydı. Olcay Hanım hep bizimle birlikte oldu. Yani Rahşan gibi değil. Bu nasıl bir kuyruk acısıdır? Hiçbir fikrim yok ya. Nasıl bir kuyruk acısıdır? Yani rahmetli Ecevit de var mıdır öbür dünya bilmiyorum. Ben çok emin değilim o konuda ama eğer varsa oradan bakıp eminim hayıflanıyordur ya. Eminim hayıflanıyordur. Ben bu insanları nasıl yakınımda gezdirdim diye. Bence hayıflanması da lazım. Olcay Hanım'la Deniz Baykal aşkının çok eskilere dayandığı anlatılmış mesela. Hürriyet tam Ahmet Hakan tarzı bir röportaj yapmış. Tabii bu kadar mı? Zülfü Livaneli ile ilgili olarak üzüldüm dedim. Çünkü çok kolayca duygusallaşarak insanın içini rahatlatacak laflar da söylenebilir ama şimdi yaşanmışlıkları görünce iyi ki Deniz hiç konuşmaya girmedin, açmadın diyorum. Peki Zülfü Livaneli'ye kırgın mı? Zülfü Bey adına şaşkınım. Tayyip Erdoğan'la pazarlık yaptı mı? Alakası yok. 12 Mart'a da karşı çıktık. Cumhurbaşkanlığı teklifi yapıldı mı? Ne münasebet. Erdoğan'la neyi görüştüler? Bak şimdi 1 Mart tezkeresi görüştük diyor. Ben o dönem bunu gururla söylüyorum her yerde. Çok gurur duyduğum bir haberdir bu çünkü. Bütün dünya 1 Mart tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmediğini, reddedildiğini demiyorum. Geçecek yeterli sayıya sahip olmadığını benim NTV'de yaptığım haberle öğrendi. Bütün uluslararası ajanslar da o haber atıf yaptılar zaten. Ve benim çok iyi bildiğim, birebir takip ettiğim bir dönemi anlatıyor. Diyalog. Dikkat. Baykal. Tezkere kabul edilirse kaç asker gelecek? Erdoğan. 10 binlerce asker. 60 binle 90 bin civarında. Baykal. Ne zaman çıkacaklar? Erdoğan. Ben de bilmiyorum. Nasıl diyalog? Bunun üzerine Deniz Baykal diyor ki sakın ha. Şimdi o dönem bu süreci birebir yaşamış, haberlerini yapmış bir insan olarak. Ankara'da dönemin Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin toplamda 3 kişinin yediği bir yemek içinde söylediği sözlerden haber yaparak bunu topluma duyurmuş bir gazeteci olarak, yani Amerikan Başkanı'nın sözü sizin için yeterli olmalı sözünü yazmış bir insan olarak söylüyorum. Bu diyalog bu kadar değil. Çünkü o dönem tezkereye karşı olanların temel argümanı Deniz Baykal'ın burada böyle senaryolaştırılmış ifadelerine yer verilemeyecek kadar kapsamlı işler. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinin babalarından, aşiret reislerinden yediği fırçayı biliyorum ben. Neden bu kadar basitleştiriliyor? Çünkü yazının içinden çıkan sonuç şu: Deniz Baykal iyi, peki kim kötü? Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman bu ittifak bitmeli. Değil mi? Operasyonel gazetecilik çok acayip bir şey ya. Çünkü gazetecilik değil. Ama bugünün geçer akçesi olduğu söyleniyor. Çok acayip ya, çok acayip. Alevi ve Kürt düşmanı mısınız? Bunu nasıl bir yanıt beklersiniz? Alevi ve Kürt düşmanı mısınız? Evet. Harbi mi? Ya. Yani. Hayır diyor Deniz Baykal da. Geçmişte Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Tabii CHP'nin genel sekreterliğini yaptığı dönemde, o dönemde partinin üyelerinin işte Ahmet Türk'ün ihracı konusunda mesela değerlendirmeler yapıldığında alakası yok diyor. Ben diyor bu konularda kendimi savunmayı reddediyorum diyor. Peki. Erken seçim talebi. Baykal'a 2023 seçimlerini sordum. Baykal ise erken seçimi gündeme getirdi. Aksi düşünülemez ki. Deniz Baykal iki konuda iktidarın aldığı kararı destekledi. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınması, bakın o dosya el altı yapılıyor. O dosya sümen altı yapılıyor. Yazın bunu bir yere. Melih Bulu'nun intihalciliği saklanmaya çalışılıyor şu anda. Melih Bulu'nun intihalciliği ayyuka çıkacak. Bunu yazın bir yere. Hem de öyle örneklerle duyacaksınız ki bunu insanlar diyecek ki oha ulan bu kadar hırsızlık olur mu? Olmaz mı? 2. O halle ilgili düzenlemenin kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 3 yıldan 1 yıla indirilmesi. Bir de Afganistan uyarısı var. Afganistan işi bütün Türkiye'ye sıçrar diye. Zihni melekeleri yerinde mi? Deniz Baykal'la 1,5 saat söyleşi yaptım. Sağlık koşullarına rağmen zihni berraktı. CHP'li Ali Mahir Başarır, Baykal'ın zihni melekelerini kullanma konusunda sıkıntısı olduğunu ifade etmişti ama Baykal'ı görünce haksızlık ettiğini düşündüm. Demirel, Demirel mi? Tabii şimdi Ecevit'i hatırladık, Demirel'i de hatırlayalım. Kafam zenit saat gibi çalışıyor demişti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısıtlı bir hayatı olmasına karşın Baykal'ın da zihni melekeleri gayet iyi, kafası tıkır tıkır çalışıyor. Saat, ismi vermek istemiyorum. Yani olur böyle Vacheron Constantin olur, Patek Philippe olur, Gérard Perregaux mümkün. Yani o tarz şeyler işte. Neyse ben isim vermek istemiyorum, onlar kendini bilir. Bu da böyle bir röportaj işte. Hani gününüz renklensin maksat. Ha derseniz ki ulan olmaz olsun böyle renk. Haklısınız da. İmam Hatipli İmam Hatip istemiyor. Başkaları düşünür AKP yapar. İktidarın bütün teşviklerine rağmen İmam Hatipliler tercih edilmiyor. İmam Hatip ortaokulu mezunlarının yarısı diğer liseleri tercih etti. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı? Avukatların sıkça söylediği gibi günlük hayatın olağan akışına aykırı bu. Ne yapacaksın? Nerede istihdam edeceksin bu kadar insanı? Vay arkadaş ya. Bu arada sevgili Nurcan'ın, Nurcan Gökdemir'in bir haberi var. Sümer Holding 80 milyon liraya ulaşmış 4 yıllık zararı. 4 yıllık zarar. Neden? Çünkü iktidar inanmıyor ki. Cumhuriyetle bir rövanş mücadelesi bu sadece. Hani Sümer Bank'ın üzerinde bir şeyler yapabilmek, bir şeyler anlatabilmek, bir şeyler çıkartabilmek ancak böyle oluyor işte. Vay arkadaş ya. Evrensel LGS eşitsizliği gözler önüne ser. Dün biliyorsunuz sonuçlar açıklandı. Sonuçlar pandemide eğitimdeki eşitsizliğin ağırlaştığını ortaya koydu. 205.830 öğrencinin girmediği sınavda yüz binlerce öğrenciden sadece 168.924'ü orta eğitim kurumlarına yerleştirildi. Sebep? Eğitimimiz bu halde işte. Online eğitim ondan mı? Onun daha etkilerini görmedik. Onun daha etkilerini görmedik. Bakın bugünden konuşalım çünkü bunu çok yana yakıla konuşacağız. Saat 11.03 geçiyor. 27 Temmuz bugün 2021 ve biz okulların açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Aksini iddia edebilecek var mı içinizde? Varsa söyleyin yüreğim rahatlasın. Olmuyor çünkü. Neden? İnşallahlı maşallahlı şahane bir Milli Eğitim Bakanımız var. Bir şey söylüyorsun inşallah. Başka bir şey söylüyorsun maşallah. O olur mu diyorsun bukra inşallah diyor. O ki o ya bittin demek o. Yeni Şafak. Tunus'a bu kötülüğü yapmayın. Nasıl bir kötülük? Darbe. Türkiye gibi direnelim. Meclis Başkanı Ganuşi. Tunus asla diktatörlüğü kabul etmez. Bu kötülüğü Tunus halkına yapmayın diye kapıyı kendisine açmayan güvenlikçilere söylemiş bu sözü. Dışişleri Bakanlığı Tunus halkının yanındayız. Birleşik Arap Emirlikleri 5 milyar dolar vaat etti. Veliaht Prens Zayed'in danışmanı Dahi Kalfan 3 gün önce iyi haber yeni bir darbe geliyor diyerek darbeye haber verdi. E niye yapmadı insanlar? Allah Allah. Mesela siz niye haberleştirmediniz bunu? Madem biliyordunuz. Faşistliğin sınırı yok, CHP mültecileri böyle gönderecek. Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin şehri terk etmesi için Bolu'da yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıkladı. İşte yani bunu anlatamıyorsun insanlara ya. Ama şundan dolayı çok müsterihim. Gerçekten bu yayına başladığım günden beri söylediğim sözü 6 senedir farklı örnekleriyle gördük, yaşadık burada. Faşizmin sağcısı solcusu olmaz. Gerçekten. Faşistin sağcısı solcusu olmaz. O kafada çünkü. Verili bir şey o. Üzerine siyasal görüş inşa ediliyor. Ama faşizm gönülde ve kafada. Bu yaşanan faşizm düz faşizmdir hem de. Tanju Özcan'ın yaptığı düz faşizmdir. Elbette yapamaz Bert abi. Böyle bir şey yapamazsınız. Yani bu böyle bir düzenleme yapılamaz. Akşam aşılıya pozitif ayrımcılık manşetiyle çıkmış. Ay hadi inşallah. Avrupa ülkeleri aşı olmayanlara bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Bilim kurulu da aşı olana pozitif ayrımcılığı masaya yatırdı. Biz bir dizi tedbir gündemde. Avrupa'nın önlemlerini bu arada yazmışlar. İki gündür konuşuyoruz zaten onları. İşte Yunanistan'ın, İtalya'nın aldığı tedbirler falan. Bunlar olacak Türkiye'de. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz kardeşim. Buradan adım atma şansın yok. Şimdi televizyonlarda şöyle tipler türedi. Bunların hiçbiri gazeteci değil. Hiçbiri değil. Bak altını çizerek söylüyorum. Hiçbiri gazeteci değil. Şunu söylüyor. Ya tabii ki bizim insanlara gidin aşı olun deme gibi bir haddimiz yok. Ne demek yok ya? Ya yaşamını savunuyorsun, yaşamını. Ben yaşamımı savunuyorum. Benim insanlara gidin aşı olun deme haddim var. Aşının içeriğine ilişkin konuşma haddim yok. Onu da uzmanlar söylüyor. Sosyal medyada nasıl linç edildiklerine bir bakın. Tunus'ta Birleşik Arap Emirlikleri darbesi, Cumhurbaşkanı Said ordu desteğiyle yönetime el koyduğu meclisi ve bakanlar kurulunu feshetti. Darbenin arkasında yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin parmağı var. Körfez sermayesi diyorsun. Kız severdiniz halbuki birbirinize. Olmadı demek. Kan tutmadıysa, uyuşmadıysa demek. Olur öyle. Çok da birbirinizi şey yapmayın ama yine de. Yarın yüz yüze bakacaksınız çünkü. Biliyorsunuz sizde fırfır var. Yani bugün buradasın, yarın buradan bakıyorsun. 180 derece anında dönersin. Onun için çok kırmasanız mı birbirinizi ki? Ya bana ne yiyin birbirinizi ya? Dünyanın en güzel gazetesi bugün 7 milyona kazanç masası diye bir sürmanşetle çıkmış. Memur ve emekliler işçiler için ne istendi? Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Bakın bu yalan. Çünkü daha bu görüşme yapılmadı. Bu üfürüyor ya. Bu böyle haber yapıyor. Üstelik bir süre sonra 7 milyona kazanç masası dediği masanın nasıl aslında böyle kalkmak zorunda kalınan bir masa olduğunu yazacak. Başka çaresi yok ki. Hani meşhur fıkrada olduğu gibi patlıcanın değil sultanın dal kavuğu çünkü kendisi. İş kazası geçirenlerin hakları nelerdir? Güzel. Bir Demet Servet, Günün Magazin Haberi. Demet Özdemir 4 milyona İstanbul'da villa aldı. 4 milyona İstanbul'da villa aldı. Yalan. Alamaz, mümkün değil kardeşim. Vallahi bak o İstanbul'da değildir. Gebze yakınları falandır o. 4 milyon İstanbul'da ev mi kaldı ya? Kafa mı yapıyorsun sen? Allah'ın ezikleri. Parasal değerlendirmeyi de kaybettiler. Dekorasyonunu da sponsorlara yaptırdı. Sonra bahçeye el attı. Peyzaj firmalarıyla reklam karşılığı anlaştı. Kaç paraya aldı evi? 4. Ya atıyorsun. Bak ciddi söylüyorum, o Gebze girişinde falandır o. Aa bak doğru. Sevgili Yaprak Hanım söylüyor. Eurodur belki diye. Olabilir ha. 4 milyona. Yarın yazarlar bunu. Euro, euro. Diren Tunus. Diktatörlerin sonunu getiren Arap Baharı rotayı şaşırdı. Allah Allah. Biz böyle beklemiyorduk diyorsun yani. Öyle mi yazdınız lan? Yani o anlamda değil. İlk 3 gün ben de onu da söyleyemiyoruz değil mi? O da gezi yatağı. Neyse ya işte. Batı'nın kuklaları 2010'da ilk olayların çıktığı Tunus'ta darbeye kalkıştı. 10 binler sokağa çıktı. Yalancının. Yani 5 binler 2 binler sokağa çıktı. Ankara kınadı. Biçe bak. Neye bak? Biçe bak. Türkiye yasak, Amerikalıya serbest. Çeşme'deki Before Sunset Beach girişi 300 lira yaptı. Giriş kelimesinin bu kadar yerinde kullanıldığını hiç görmemiştim. Önce Önceden yer ayırtanları bile tek tek inceleyerek plaja aldı. Nasıl, diş mi bakıyorlar? Şey okuyor. Aç aç. İyi, bu yüke gelir bu. Bakayım, sağrısı sağlam bunun. Al bunu al. Kıyafeti beğenilmeyenler yandı. Hocam yalnız şöyle bir sıkıntı var. Sonuçta yaz olduğu için bir tek mayoyla da gelmiş olabilir. Onu çok beğenmediğin zaman hani sıyırdığında çok insanlar eşitleniyor. Çok kötü bir şey o. Garsonlar aynı gruptaki Amerikalıları ayakta karşıladı. Türk dostları ise kapıda kaldı. Gerçekten 300 liralık giriş. Çok yerinde kullanılmış. Yani ömrünü 13 yaşından beri Türkçeden para kazanarak geçirmiş bir insan olarak bu kadar yerinde kullanılan bir ifade görmemiştim. Nefis. Gözümüz aydın. Ergün Diller bugün sinema yazısı yazmış. Yok, okumayacağım, saçmalamayın. Saçmalamayın, siyaseti bildirdi. Sineması mı? Geç onu geç. Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Mel Gibson'ın Rothschild ailesini konu alan filmin hazırlıklarını tamamladığı açıklandı. Ve Ergün Diller de yapıştırır. Hoca da durur mu? 150 milyon dolarlık Yeni Dünya Düzeni adlı film şimdiden tartışma başlattı. Nerede? Ben de. İçsel tartışma. Kendimle birbirime girdim ya. Dünden beri. Acayip hırpalıyorum kendimi. Rothschild ailesi. Düşünsene şimdi ailenin anlattıklarında bunun anlattıklarıyla taban tabana şeyler yapsa. Mesela hiç alakası olmasa. Ne yıkılır değil mi bu? Ömrünü Rothschild'leri yazarak geçiriyor çünkü adam. Atıyor tutuyor sürekli. Hocam, kurbanın olurum söyle. 24 yaşındayım. Evet. Evliyim. Evet. İdrar yaparken yanmam oluyor. Doktora gittim. Dikkat. Dediğini yaptım. Tekrar oldu. İlaçlar da fayda etmedi. Nedendir? Sevgili, hayatı birlikte paylaştığımız dört ayaklı büyük baş arkadaşım. Şimdi doktora gidip dediğini yaptığın ama faydalanamadığını bir doktora mı anlatıyorsun sen? Üstelik mektupla. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Diyor ki hoca, neyse ki hakikaten burada çok zıvanadan çıkmamış. Şeker hastalığı araştırılsın, özellikle taharet musluğuyla temizlik, arkadan öne taharetlenme, tekrarlayan idrar yolu. Ya senin konuştuğun Türkçeyi sana öğretenin hakikaten nasıl bir insan olduğunu görmek istiyorum ben ya. Böyle yokuş aşağı freni patlamış kamyon Türkçesi bu. Bir yerden bir giriyor, çıkışı yok. Hani görürsünüz ya otoyollarda böyle sağdan mesela Adana'dan Mersin'den dönerken Toroslar'da o Tekirdağ'dan aşağı doğru inerken çıkış kaçış rampaları vardır. Freni patlarsa en azından sağdan gitsin diye böyle dik bir yokuşa bağlanır. Ucunda da lastikler dizilidir. Buna da ondan lazım. Bir yere vuruyor ama nereye? Özellikle taharet musluğuyla temizlik, arkadan öne taharetlenme, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Yani önden arkaya. Hep elimle şey yaptım, özür dilerim. Mümkün mertebe. Hocam ben taksiciyim. Evet. Ben çağırmamıştım ama buyurun. Kiloluyum. Var öyle taksiciler, evet. Yani kilolular. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Abi yokuşu taksiyle, merdiveni taksiyle çıkmıyorsundur, değil mi? Terliyorum. Beklemek zorunda kalıyorum. Sigara da içiyorum. Dikkat. Nane çayı iç, nefesin açılır diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı? Çok mantıklı soru ya. Bilim dünyası şu anda toplandı. Takvim gazetesi yazı işleri kurulunun toplandığı odada gizli bir toplantı halinde. Nane çayı iç, nefesin açılır diyor nane çayı lobisi. Oysa ıhlamur da açmaz mı? Cevap: stresli, hareketsiz bir mesleğim var. Kilo ve sigaran da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Allah Allah, tam da gönlüme göre bir mektup gelmiş. Ya tam her şey içinde yani. Hani bana ortaya yapmış Cüneyt abimizin Mus tabir ettiği şekilde ortaya, bana sadece dokunmak kalacak galiba. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Naneyi diyor, sapıyla diyor kırıp diyor haşlasan hiç Hikaye diyor. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes. Abinin kavrama konusunda sıkıntısı var. Vallahi bak. Mesela kalple burnu kıyaslıyor. Ya onların ikisi farklı. Hani organ, öbürü neyse. Hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak, zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Dikkat, yoksa naneyi yiyebilirsin. Böyle esprisi, kahkahası hiç eksik olmaz hocamın ya. Yani tanısanız var ya, çok acayip bir adam. Ben de tanımıyorum, çok mutluyum o yüzden. Yani tanısam da daha acayip bir adam olduğundan eminim. Hiç girmiyorum ama. Naneyi diyor yani nerenin? Allah'ım ya. Ya çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Maça yetişeceğim. Hadi bana da müsaade. Bir saat oldu. Ne durumda bilmiyorum. Biri ilk seti İtalyanlar aldı yazdı. Zaten içim acıdı. Yarın sabah görüşürüz. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve eğer derseniz ki ya bu yayın devam etmeli. Ben katkıyı nasıl vereceğimi bilmiyorum. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir. YouTube'a lütfen abone olun YouTube kanalına. İsterseniz YouTube üzerinden orada Ünsal Ünlü yazıp arama yaptırarak, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girerek, çünkü orada da abone ol düğmesi var YouTube bağlantılı. Bir de abone olursanız, elbette yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamayı unutmayın. Daha fazla insana tavsiye etsin bu yayını. YouTube üzerinden katıl düğmesiyle küçük katkılar iletmek mümkün. Nasıl yapıldığını çok bilmediğim ama Timur Akkurt'un önerisiyle açtığım bir süper sticker diye bir şey var. Vallahi ne işi, ben herhalde kafama yapıştırıp gezeceğim. Çok bilmiyorum o hikayeyi ama çok da önemli değil. 15-15, 18-18, 18-19. Güzel, iyiyiz. Hadi. Tamam, çok güzel. Öne geçmişiz. Bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. O hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, Türkiye'de kadınlar voleybol milli takımımızın İtalya'yı yendiği çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.